Ayrım 5.
Sayfa 46. Ancak bu aracın kullanımında yetişkinlerin gerekli denetim ve düzenlemeleri yapmaları, bu konuda bazı kurallar koyarak çocuğun bu kurallara uymasını sağlamaları da dikkat edilmesi gerekli bir husustur. Televizyon çocuk için ne arkadaşın, ne oyunun, ne de kitabın yerini alabilir. Okul öncesi dönemdeki çocuğun anne babanın güven verici beraberliğini, kendi yaşıtları olan çocuklarla veya yalnız çeşitli oyunlar oynamaya, kitapları ellemeye, kitaplardaki basılı sembollerin nasıl sese dönüşerek güzel bir öykü oluşturduklarını öğrenmeye ihtiyacı vardır. Bunları da ancak bizzat yaşayarak öğrenebilir. Bu bakımdan anne babaların, televizyon çocuğun bütün gününü başında geçireceği bir araç olarak değil, sadece günlük hayatta karşılaşabileceklerinden çok daha çeşitli konularla ilgili bilgi ve izlenimler edinmesine yardımcı olacak bir araç olarak görmeleri yerinde olur. Doçent Doktor Zuhal Baltaş, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı. Temel ihtiyaçların kazanılmasında ailenin rolü. Çocukların temel ihtiyaçlarını doğru olarak karşılamayı öğrenmeleri, sağlıklı bir hayat sürmelerinde önemli bir rol oynar. Diğer taraftan bu ihtiyaçların doğru öğrenilmesi, öğrenme süreci içinde ailede stres verici, olumsuz yaşantıları ortadan kaldırır. Çocuk gelişmesi olarak bedensel, ruhsal, zihinsel ve toplumsal olmak üzere dört alanda gerçekleşir. Bedensel gelişimin sağlıklı bir şekilde tamamlanabilmesi, çocuğun beslenme, uyku ve tuvalet eğitimlerinin uygun biçimde verilmesiyle mümkündür. Anne, bebeğin doğumundan başlayarak bu ihtiyaçları doyurmaya girişir. Ancak bütün bu temel ihtiyaçlar, ruhsal, zihinsel ve toplumsal gelişime paralel olarak değişimler gösterir. Bu paralelliklerden yararlanmak ebeveynlere ana kalıpların sağlıklı bir biçimde yapılanması konusunda yardımcı olur. Uyku ve beslenme alışkanlıkları ile tuvalet eğitiminin doğru bir biçimde kazanılması, çocuğun ileri yaşlarında sağlıklı bir birey olma şansını artırır ve aile içi etkileşimlerde olumsuz yaşantıları önleyerek stres verici yaşantıların azalmasında da önemli bir rol oynar. Beslenme alışkanlığının kazanılması. Açlık ve iştah. Sağlıklı yemek yeme kalıplarının yerleştirilmesinde açlık ve iştah kavramlarının tanınması anneye yardımcı olur. Bu iki kavram yemek yememizde etkili olan iki durumdur. Açlık sağlıklı bir kişide kendi kendine işler ve bedenin enerji ihtiyacının fizyolojik anlatımıdır. Açlık duygusu midede meydana gelen kısa aralıklı kasılmaların oluşturduğu gerilimdir. Buna çoğu zaman genel bir huzursuzluk ve halsizlikte katılır. Bir başka ifade ile insanı yemeğe yönlendiren uyaranlar beyin ve mideden gelir. İştah yemek yemeye yönelik psikolojik bir istektir ve kişiye haz veren bir duygudur. Normal olarak açlık iştahı doyurur. Fakat iştah bundan farklı olarak da ortaya çıkabilir. Örneğin açlık olmadığı halde sevilen veya özlenen yemeklerden söz etmek iştah uyandırarak yeme arzusunu doğurabilir. İştah bireyin geçmiş yaşantılarına dayanır. Bilinçli olarak hatırlanmasa da ilk çocukluk günleri ile bağlantılıdır. İlk tecrübelerimizdeki yiyecekler ve yemek ortamındaki duygular ile sosyal özellikler kişinin beğenilen veya beğenilmeyen temel bireysel yeme kalıplarını oluşturur. Görüldüğü gibi iştah ile açlık hem eş anlamlı değildir hem de bütünüyle farklı yapılardan kaynaklanır. İştahı yapılandıran kaynak psikolojiktir. Öğrenilmiş kalıplar ve duygularımız ile iştah arasında kuvvetli bir ilişki vardır. Açlık duygusu, bedenin gelişme ve enerji ihtiyacını karşılayacak olan besinleri almak için belirli biyolojik ritimlerle ortaya çıkar. Açlık duygusu bebeklik döneminde bir gün içinde 8 kez görülür. Çocukluk ve yetişkinlikte ise 3-5 defaya iner. İştahı belirleyen özellikler ise yenilen besinlerden zevk almayı yapılandıran duygusal yaşantı ve sosyal ortamdır. Sevgi, elem, öfke ve hiddet iştahı bozucu etkenlerdir. Çocuklara yemek saatlerinde her zamankinden fazla ilgi göstermek, sevip okşamak veya tam tersine kızmak, öfkelenmek ve gerginlik yaşatmak iştah duygusunu bozucu etkiler yapar. Ancak yemek hazırlanırken pozitif uyarıcıları kullanmak iştah harekete geçirerek yemek yeme sürecine katkıda bulunabilir. Yapılandırılmamış veya yanlış yapılandırılmış iştah, yani iştahsızlık, açlık duygusunu bastırır. Böyle bir durumda sağlıklı beslenme kalıplarından söz etmek söz konusu olamaz. Anne babalara düşen açlık ve iştah duygularının sağlıklı bir şekilde gelişmesini ve yemek yeme zamanlarının doğru biçimde yerleştirilmesini sağlamaktır. Günümüzde şişmanlık zayıflıktan çok daha önemli bir problemdir. Zayıflama kliniklerine başvuranların kişilik özellikleri araştırıldığında, kilo problemleri olanların şüpheci, katı ve olgunlaşmamış bir kişiliğe sahip oldukları saptanmıştır. Bu kişilik vasıfları bireyin sevgisizlik içinde kalmasına, duygu ve davranış açısından gerilemesine sebep olur. Böylece kişi bebeklik yıllarının temel etkinliği olan sık beslenme ihtiyacına yönelir. Bunun sonucunda da yemek saatleri düzenli olmayan, yemek aralarında sürekli bir şeyler atıştıran, buzdolaplarını çok seven kişiler ortaya çıkar. Analitik psikolojik kilo ile ilgili sorunları yukarıda anlatıldığı şekilde ele almaktadır. Diğer taraftan deneysel psikoloji çalışmaları kilo konusunda daha farklı yaklaşımlar da getirmektedir. Beslenmenin çocukluk yaşlarında edinilen kalıplar düzeninde sürmesine karşın kilo alımını belirleyen bireylere özgü ayar mekanizmalarının set point varlığı tespit edilmiştir. Geçmiş yıllarda kilonun bir muhasebe işi olduğu, belirli bir kilonun korunabilmesi için alınan kalori ile yakılan kalorinin birbirine eşitlemesi gerektiği kabul edilirdi. Eğer alınan kalori yakılan kaloriden fazla ise kişi şişmanlar, tersi durumda kullanılan kalori alınan kaloriden fazla olursa kişi zayıflar şeklinde yorumlanırdı. Son yıllarda kontrollü beslenme ortamında hastane, hapishane, yaşayan insanlar üzerinde yapılan çalışmalar, kalori giriş ve çıkışından daha önemli bir kilo kontrol odağının insanların beyin artı metabolizma ilişkilerinde olduğunu ve kalıtıma dayalı bireysel özellik taşıdığını göstermiştir. İşte ayar mekanizması olarak adlandırılan bu yapı her kişi için belirli alt ve üst limitler olduğu düşüncesini getirmiştir. Buna rağmen bir yağ hücresi genişlerse daha çok yağ depolayabilir. Bizce ideal kilo konusunda hem bireysel ayar mekanizması hem kalori hesapları dikkate alınmalıdır. Gelişim evrelerine göre beslenmenin bedensel, psikolojik ve sosyal yönü. Bedensel bir patolojinin bulunmadığı bebeklerde otonom fonksiyonlar doğum sonrasında kendini hissettirmeden sürdüğü halde iç dengenin sağlanmasında dışa bağımlı olan fonksiyonlar çoğunlukla problem olmaktadır. Beslenme de bu konudaki problemlerin başında gelir. Sorunsuz bir beslenme için çocuğun bütün özellikleri ve ihtiyaçları dikkate alınmalıdır. Normal olarak emme refleksi yaşamın başında var olan güçlü bir reflekstir. Bebek doğumundan itibaren beslenme için bu refleksten yararlanır. İlk ayların beslenme yöntemi meme veya biberondur. Bu yöntemler kullanılırken bedene kulak vermek gerekir. Mide açısından hazım için uygun zaman aralıklarının geçmesine ve bedensel olarak açlık duygusunun oluşmasına dikkat edilmelidir. Bebek ağzına yaklaşan bir objeyi her zaman emmeye yönelir. Bu onun acıktığı yani midesinin boşaldığı anlamına gelmez. Psikolojik bir duygusu olan iştah ise beden ihtiyacının doğru yakalanabilmesiyle oluşturulur. Bu konuda dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar vardır. Anne memesiyle beslenmedeki beslenme kolaylığı, bazen anneler çocuklarının her ağlayış veya huzursuzluklarını meme vererek çözümleme yaklaşımına götürebilir. Bu yaklaşım bebeğin ihtiyaçlarını duygu ve besinle çözme şartlanmasını getireceği için bir sorun zemini hazırlar. Beslenme ile duygu doyumu her türlü zorlanmada başvurulan ilk yöntem haline gelebilir. Ağlama ve huzursuzluk nöbetleri, meme ile geçiştirilmiş bebekler ileri yıllarda mutluluğu buzdolaplarında aramaya, aç olunmadığı halde yemek yemeye ve yeme düzeninin dışında ufak tefek besin değeri olmayan ama ağız dolduran ve tat veren besinlere yönelir. Öte yandan biberon beslenmesi yapan ebeveynlerin bedensel ihtiyaçlar kadar psikolojik ihtiyaçları da düşünerek temas duygusunu sık sık kullanmaları gerekir. Eğer bebek anne sütüyle besleniyorsa psikolojik ihtiyacı olan sevgi ve güveni emzirme sırasındaki temas durumunda bu konuya ayrıca özen göstermek gerekir. Bu konuda en uygun yol bebeği kucakta sevgi ve ilgiyle tutarken biberonla beslemektir. Yeni doğan bebek ilk 40 gün yaklaşık 4 saat arayla günde 8 kere beslenmelidir. Bilindiği gibi bu beslenmenin anne sütüyle olması tercih edilir. Beslenme sayısı daha sonra meyve suları ve mamalar eklenerek birkaç ay içinde 5-6 iner. Bu dönemde de anne sütü tercih edilen beslenme türü olma özelliğini korur. Ancak bazı durumlarda anne sütüne yakın besinler ile beslenme zorunlu olarak devreye girmektedir. Çocuğun bedensel ve psikolojik gelişimi, kendi kendine beslenmeyi ve yemek yeme biçimindeki sosyalleşmeyi etkileyen önemli bir özelliktir. Çocuğun gelişimi sırasında kendi başına yemek yemeyi başarabilmesi için belirli bir olgunluğa erişmesi gerekir. Bebeklik döneminden başlayarak gelişen ve bir motor beceri olan kavramanın refleks bir hareket olmaktan çıkarak amaçlı hale gelmesiyle çocuğun yemeğini kendi kendisine yeme süreci başlatılabilir. 6. aydan itibaren kendi kendine mama iskemlesinde oturabilen çocuk, muhallebi veya meyve püresini yemek için kaşık tutmaya başlayabilir. Bu dönemden başlayarak anne bebeğini beslerken bebeğin kendisinin ilk yeme denemelerini yapmasına izin vermelidir. Bu dönemlerde belki döke saça yeme modeli görülecektir ama hiçbir işe mükemmellik noktasından başlanılmayacağı unutulmamalıdır. Uygun zamanda düzgün yemeği başarabilmek için bu basamaklardan geçmek gerekir. 18 aylık bir bebek mamasının en azından yarısını yiyebilir. Ebeveyn bir başka kaşık veya çatalla ona yardımcı olarak tabağın bitirilmesini sağlayabilir. Çocuğun kendi yemeğini kendisinin yemesi 2 yaşında mümkün olur. Çocukları 3 yaşına gelmiş ebeveynler çocuklarının kendi kendine yemek yiyecek yaşa geldiğinden emin olabilir. Çocuklar bu yaşlarında yemek yeme aracı olarak kaşık veya çatalı rahatça kullanabilir. Birkaç yıl 5-6 yaşlarına kadar tek araçla kendilerini besleyebilen çocuklarda 6 yaşlarından itibaren daha karmaşık motor beceriler gelişir. Artık çocuk çatalı kavramaz. Bir yetişkin gibi tutabilir ve sol elini de kullanabilir. Aynı anda bıçak tutularak, yumuşak besinler kesilerek çatala yerleştirilebilir. Çocuğun beslenme gibi temel bir fizyolojik ihtiyacının karşılanmasının aynı zamanda psikolojik doyumu da sağlayan bir süreç olduğunu gördük. Yemek yemek, bebeklik yıllarında psikolojik doyum sağlamasının yanı sıra ileri yaşlarda sosyal ihtiyaçların karşılanması ve sosyal doyum duygusu açısından da büyük önem taşır. Ben ve başkasının ayrılmaya başladığı 8. aydan itibaren bebek için yemek yeme faaliyetinin sosyal yönünde gelişmeye başlar. İnsanlar sevdikleriyle birlikte yedikleri bir yemekte karınlarını doyurmuş olmanın vereceği rahatlığın ötesinde duygular yaşar. Ayrıca hayat için önem taşıyan görgü kuralları sofrada öğrenilir. Masa etrafında birlikte yaşanılan ve paylaşılanlar çocukların en temel duygusal ve sosyal kalıplarını oluşturur. Motor gelişimin tamamlandığı 2 yaşa kadar sosyalleşme de tamamlanmış olmalıdır. Çocuk ebeveynleriyle veya arkadaşlarıyla oturup yemek yemek yiyerek sohbet edebilmeli ve sofra adabını uygulayabilmelidir. Çocuklar yaklaşık 2 yaşından itibaren aile bireylerini bir araya getiren masa etrafında toplanmaktan çok büyük zevk alır. Beslenme hataları. Çocuğun bağımsız yemek yemeye geçinceye kadar çeşitli beslenme bozuklukları olabilir. Bu konudaki ilk sıkıntı annenin meme vermesiyle başlayabilir. Bu dönem hem bebek hem de anne için bedensel ve ruhsal açıdan önemli değişimleri içerir. Bu dönemdeki küçük aksaklıklar beslenme problemi gibi bir sonucu çok daha çabuk doğurabilir. Çocuk ilk beslenme kalıplarını alırken onu çok hızlı beslemek, gürültülü ve huzursuz bir ortamda tutmak, sevmediği şeyleri yemeye zorlamak olumsuz yaşantılara sebep olur. Çocukların doğal ihtiyaçları olan beslenme ve uyku konularında kazanılacak kalıplar ve sosyal alışkanlıklar ebeveynin hoşgörü ve becerisiyle dengelenmelidir. Bu konuda dikkat edilmesi gereken davranışlar şunlardır. 1. Eğitimin sadece sözel olarak yapılmaması. 2. Gergin bir duygusal ortamda yapılmaması. 3. Yanlış tutumlar karşısında sert engeller oluşturulmaması. 4. Yanlış tutumlara karşı tam bir başıboşluk içinde olunmaması. Eğitimin böyle bir çerçeve içerisinde yapılmaması aile içinde hırçınlık, saldırganlık, bağırma ve ağlama nöbetlerine sebep olabilir. Beden ağırlıkları. Sağlıklılık ve normallik üretkenliğin ve ilişkilerin anlamlı olmasıdır. Bunun önemli gereklerinden biri de normal bir beden ağırlığına sahip olmaktır. Doğumdan 10 yaşa kadar kilo ve boy olarak beden gelişimi ile ilgili ortalamalar aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tablo 1. Vücut gelişim tablosu. Yaş, ikincisi ağırlık gram olarak erkeklerde, ağırlık gram olarak kızlarda, dördüncü söylenecek olan boy santimetre olarak erkeklerde, beşinci söylenecek olan boy santimetre olarak kızlarda. Doğum 3300-3250-50, 1 ay 3800-3752-52, 2 ay 4900-4955-55, 3 ay 5400-5458-58, 4 ay 6000-6060,5-60,5, 5 ay 6500-6562,5-62,5, 6 ay 7200-7200-64,5-64,5, 7 ay 7900-7966-66, 8 ay 8200-8267,5-67,5, 9 ay 8600-8600, 69-69, 10 ay 9000-9070,5-70,5, 11 ay 9250-9250-71,5-71,5, 12 ay 9800-9873,5-72,5, 18 ay 11.579,578, 24 ay 12.512,585,84, 3 yıl 14.514,593,592,5, 4 yıl 16.016,100,500, 5 yıl 18.017,500,107,107, 6 yıl 20.019,500,112,112, 7 yıl 22.021,500, 118,117, 8 yıl 24.024,124, 122, 9 yıl 27.026,127, 127, 10 yıl 30.000, 29.133, 133. 11. yaştan 18. yaşa kadar dereceli olarak boy ile kilo arasında artı eksi 10 puanlık bir fark ulaşılması beklenir. Yetişkinlik yıllarından itibaren de bu kilonun korunması istenir. Beslenme açısından sağlığı korumanın en önemli belirleyicisi ideal kiloyu korumaktır. Burada bizce önemli olan kişinin hem kendi ayar sistemindeki sınırları tanıma hem de alınan ve yakılan kalori miktarına özen göstermesidir. Bundan başka şişmanlık bazı kronik hastalıkların gelişme ihtimalini artırmaktadır. Genellikle kalp damar hastalıkları, yüksek tansiyon, şeker, inme riski ve bunun gibi şişmanlıkla birlikte artmaktadır. Sağlığı korumak için dikkat edilmesi gereken beslenme özellikleri, çeşitli yiyecekler yemek, ideal kiloyu korumak, çok yağdan ve kolesterolden kaçınmak, karbonhidratlardan çok korkmamak, fazla şekerden uzak durmak, fazla tuzdan kaçınmak, içki içecekseniz makul ölçülerde kalmak olarak özetlenebilir. Şimdi iki çocuğunu da emzirerek büyütmüş bir anne olan eczacı Nesrin Aslan'ın anılarına ve bilgilerine yer vermek istiyorum. 1984 yılının Eylül'ünde bebeğimiz Can'ı dünyaya getirmek üzere hastaneye yattığımda oda arkadaşımın varlığını sevindiğimi anımsıyorum. Ne var ki onun bana ve her iki çocuğumuza bu denli yararlı olabileceğini düşünmemiştim. Bebeğimi emzirmem hakkındaki fikrimi sorduğunda cevabım, eğer sütüm olursa gayret ederim idi. Sunduğu önerileri, bilgi ve desteğiyle beni yüreklendiren, her iki bebeğimle aylar boyunca tadına doyamadığım duygular yaşatan bu arkadaşıma teşekkür borçluyum. Ben de siz anne ve babalara, anne ve baba adaylarına birkaç sayfa yazı ile de olsa yardım etmeyi arzu ediyor ve bunu görev sayıyorum. Emzirmeli mi, emzirmemeli mi? Sağlıklı bir annenin ikinci seçeneği düşünmemesi hiç kuşkusuz yerinde olur. Yazık ki toplumumuzda son yıllarda anne adaylarının yetersiz veya yanlış bilgiler edinmiş olmaları nedeniyle kendilerini ve bebeklerini doğanın bir lütfu denebilecek anne sütünün sayısız yararlarından yoksun bıraktığı bir gerçektir. Yaygın olan yetersiz veya yanlış düşünceler gerçekte kolaylıkla çözüm bulunabilecek ayrıntılardır. Hamilelik ve doğum sonrası günde 1 litreye kadar süt içilmesi, peynir ve yoğurt yenilmesi yararlıdır. Ancak emziren bir annenin süt içmemesi, annedeki süt üretiminin azalmasına neden olmaz. Ağızdan giren göğüsten çıkar teorisi geçerli değildir. Emzirmek için dengeli bir beslenme yeterlidir. Yeryüzünde hayvansal bir besin olan sütün, hiç tanınmadığı ama emzirmenin yaygın olduğu toplumların varlığını biliyoruz. Demek ki süt alerjisi olan veya herhangi diğer bir nedenle süt içemeyen annelerin bebeklerini kendi sütleriyle beslemeleri mümkündür. Emzirme anında duyulan susuzluğun kahve dışında herhangi bir içecekle karşılanması doğru olur. Anne, anneanne veya kız kardeşin o ya da bu nedenle emzirememiş olması ailedeki diğer bir annenin düşüncelerini kesinlikle olumsuz etkilememelidir. Çünkü organizmanın süt üretimi genetik değildir. Günümüzdeki kadınların genç kızlıktan başlayarak vücut ölçülerine şekil ve incelik bozulmaları olabileceği korkusu ile sütlerini bebeklerinden esirgedikleri sıklıkla duyulmaktadır. Ancak bilinmelidir ki emzirme, doğum sonrası rahmin çok daha hızlı kendini toplamasını ve hormon düzeninin de aynı şekilde normal seviyelere ulaşmasını sağlar. Yeterli ve dengeli beslenerek emzirme, annelerin çok kısa sürede hamilelikle kaybettikleri formlarını yeniden kazanmalarında etken olur. Bu konudaki yaygın yanlışlardan biri de bebeğini sezeryan ile dünyaya getiren annelerde görülmektedir. Ne sezeryan ameliyatının ne de bu ameliyattan sonra kullanılan ilaçların süt üretimine olumsuz bir etkisi vardır. Anne belki bir günlük bir gecikme ile normal doğumdaki gibi sağlıklı beslenmeyi başlatabilir. Bebek için minik yanağını annesinin göğsüne dayayarak ya da eliyle tutunarak beslenmek büyük bir mutluluk ve doyum sağlayacaktır. İlk aylardaki sorunlardan biri de gösterde oluşabilen düğümlerdir. Bu düğümler bebeği emzirerek, alkol pansumanı yapılarak kısa sürede çözülebilir. Günümüzde küvez bebekleri de anne sütünü alma şansına sahiptir. Göğüsten biberona steril şartlarda alınacak anne sütü tercihen baba tarafından bebeğe verilebilir. Bu uygulama bebeğe doğru bir beslenme, endişeli anneye ise rahatlama getirir. Ayrıca bebeğini kendi sütleriyle beslemek isteyen annelerin çevrelerinde konuşulan süt veya emzirme ile ilgili olumsuz söz ve davranışlara kulaklarını tıkamaları yerinde olur. Emzirmede en önemli etken her şeyden önce annenin bunu gerçekten arzu ediyor olmasıdır. Anne sütünün ve anne sütü ile beslenmenin neden arzu edilir olması gerektiğini açıklamakta yarar görüyorum. Anne 9 ay boyunca kan yoluyla yavrusunu besler. Bebek dünyaya gelince metabolizma doğal olarak bunu sürdürmeye devam edecek, hatta birkaç ay öncesinden hazırlanmaya başlayacaktır. Anne sütü içinde bebeğin gereksinmesi olan bütün besin maddelerini, vitamin ve mineralleri yeterli ölçüde ve uygun sıcaklıkta bulundurur. Doğumdan sonra göğüsteki ilk süte kolostrum adı verilir. Kolostrum, besin değerleri açısından yeni doğmuş bebeğin doğumda ve sonrasında kaybettiği enerjiyi ve vücut ağırlığını kısa sürede kazanması için yine doğanın hazırladığı ön süttür. Kalorisi normal anne sütünün bir katı kadar yüksek değerdedir. Kolostrumun anne sütüyle karşılaştırılması şöyledir. 100 cc'de miligram değerleri. Ön süt, ikinci söylenecek olan anne sütü. %3 ila 9, %1.1 protein, %4, %7.5 süt şekeri, %0.4, %0.2 mineraller, 1100 ila 1500, 700 kalori. Günümüzde hala bu ön sütün bebeğe verilmeyerek göğüsten çekilip atıldığına rastlanmaktadır. Anne sütü, inek sütü, besinsel değerler karşılaştırılmasında yağ yüzdelerinin eşit olduğu, inek sütünün proteinlerce ve anne sütünün süt şekerince, laktozca daha zengin olduğu görülmektedir. İnek sütünün kalorisi anne sütünün kalorisine hemen hemen eşittir. Yalnız inek sütü proteinleri anne sütünden daha farklıdır. Aşağı yukarı tümü kazeinden oluşur. Bu da bebeklerin sindirim sistemine anne sütünden daha ağır gelir. Anne sütünün temel proteini olan laktalbumin sindirim açısından daha kolaydır. Her iki sütün yağ yapılarında da farklılık bulunur. Anne sütü bebek tarafından kolay sindirilen yağsı bir madde olan lipazca zengindir. İnek sütünün yağı sterilizasyon sırasında zarar görür ve sindirimi zorlaştırır. Ayrıca inek sütünün vitaminleri de ısıtma ile bozulur. C vitamini bunlardan biridir. Biberon bebekleri C vitamini ayrıca almak durumundadır. Anne sütü ile beslenen bebeklere D vitamini verilmesi gerektiği tezi son yıllarda yapılan araştırmalarda tersi kanıtlanarak değerini kaybetmiştir. Yalnız bebek doğduğu ağırlığın 3 katına eriştiğinde anne sütündeki demir yüzdesi ona yetmemeye başlar. Fakat nasıl olsa ilk 3 aydan sonra bebeği diğer besin maddelerine yöneltmek doğru olacağından bu eksiklik kapatılabilir. Görüldüğü gibi emzirme daha kolay, daha emin, daha ucuz olduğu gibi fizyolojik ve psişik yönlerden anne, baba ve çocuk için yararlı ve daha güzeldir. Uyku alışkanlığının kazanılması. İnsanların ortalama olarak yaşamlarının 1/3'ü uyku ile geçmektedir ve uyku düzenimiz genel sağlığımızla yakından ilgilidir. Psikolojik bir sorunumuz veya herhangi bir bedensel rahatsızlığımız olduğunda bunların izleri uykularımızdaki aksaklıklarda kendini gösterir. Hayatın bu önemli etkinliğini bebeklik döneminde dış şartlar ile uyumlu bir duruma ulaştırmak için sistemli bir çaba gerekir.